Kararlı Risale sitemizin değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
24. söz, 3. daldayız. Devam ediyoruz programımıza.
Hay hay.
Şöyle bir sualimiz var. Dünya ile sinek kanadının muazenesini hakikat noktayı nazarında değerlendiren bir fikre veya düşünceye şahit olmadık. Acaba mazide bu mesele suistimal edilmesinden kaynaklanan bir yanlışlığa binaen üstadımız tahşidat yapma ihtiyacı mı hissediyor? Hmm. Bununla alakalı örnek verebilir misiniz?
Evet. Öncelikle burada iki tane durum söz konusu olabilir. Yani hem soruda geçtiği durum olabilir hem de başka durumlarda söz konusu olabilir. Bir taraftan hadislerin bu şekilde anlaşılması yeni bir istihraç olabilir. Yani Bediüzzaman Hazretleri tarihte İslam alimlerinin hadislerin yorumuyla ilgili yaptıkları şeyleri kabul etmekle beraber,
evet,
özellikle o hadisin asrımıza bakan yönü itibariyle yaptığı çıkarımlara yeni bir içtihat, yeni bir istinbat diyebiliriz. Dolayısıyla eskiden alimler bunu böyle anlamış. Bugünün Bediüzzaman'da böyle anlamış, arada bir zıtlık var denilmez.
Evet.
Çünkü her hadisin, kıyamet alametleri gibi özellikle her olayın tarihte alınması gereken dersleri vardır. Her asra bakan yönü vardır. Ahir zaman dediğimiz bu zamana bakan yönü vardır. Öyleyse bunları birbirine zıt gibi görmek doğru olmaz. Bu açıdan bakalım mesela. İkincisi, burada indallah tabirine dikkat çekerek hadislerin yanlış anlaşılmasına sevk eden yönleri kesmiş oluyor üstadımız.
Hmm.
Yani insanlar hadisleri niye yanlış anlar? Hadislerin ahirete bakan yönüyle dünyaya bakan yönünü fark edemezse bir insan, Allah-u evet. Teala bazı konuları ahiret alemleri noktasından değerlendirir. Ahiret alemleri noktasının farkına varamazsanız eğer, hadisi evet. yanlış anlayabilirsiniz, onun önünü kesiyor. Diğer taraftan da bunların nereden çıktığını ifade ederken mülhit tabirini kullanıyor.
Hmm.
Dolayısıyla aslında burada saf Müslümanların ciddi bir problemi yok. Bunları evet. çıkaranlar mülhitler, İslam düşmanları, iman düşmanları, Kur'an evet. düşmanları, peygamber düşmanları.
Evet.
Ama ne yazık ki o peygamber düşmanlarının, o din iman düşmanlarının çıkardığı fitnelerden, vesveselerden etkilenen Müslümanlar var. Dolayısıyla biz bu hadislerin doğru anlaşılmasını sağlayarak hem o mülhitlere cevap verilmiş oluyor, evet. din düşmanlarına,
evet.
hem de bundan etkilenen o saf Müslümanlara onların imanının koruma anlamında bir hizmet verilmiş oluyor. Konuya bu açılardan bakılmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Peki tahşidat nedendir? Yani çok ısrarla duruyor değil mi bunların üzerinde? Israrla örnekler veriyor, açıklamalar yapıyor. Bunun nedeni asrımızın diğer asırlardan farklı olmasından. Bir günde o kadar çok fazla şeyle insan etkileniyor ki evet. öğrendiği bir şeyi hemen unutabiliyor.
Hmm.
Bir başka tenkitle öğrendiği şey onu zayıflatabiliyor. Dün bir şey öğrendiniz, bugün yeni bir vesvese geliyor. O dünkü öğrendiğiniz size yeterli gelmeyebiliyor.
Hmm.
Öyleyse sürekli tenkitler geldiğine göre sürekli takviyeler gelecek. Sürekli hastalık geliyorsa sürekli ilaç alacaksınız.
Doğru.
Değil mi yani? Hı hı. Fikri hücumlar varsa fikri mücadele gerekli. İlmi hücum varsa ilmi mücadele gerekli.
Yani.
Buna örnekler vermek gerekir. Mesela ayın ikiye yarılması mucizesi. Ayın ikiye yarılması mucizesiyle ilgili o kadar çok fazla itiraz var ki.
Evet.
Efendim teknoloji bugün hiçbir yerde haber vermiyor ki ayın o zaman yarıldığıyla ilgili filan. Hani tarihleri kitaplara böyle bir şey geçmemiş, niye kimse görmemiş filan. Ona da üstadımız ayın ikiye yarma mucizesiyle ilgili yerlerde mükemmel, mukni cevaplar veriyor. Hatta 19. mektuptaki bütün örnekler buraya örnek olarak verilebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçen konular, mucizelerle ilgili konular buraya örnek olarak verilebilir.
Evet, Allah razı olsun.
Amin.
Hocam şöyle bir sorumuz var. Bazı mecmualarda veya bazı cemaat mensubu gazetelerde ve bazen de cami civarlarında broşürler nevinden bu anlamda sureler dağıtılıyor. İşte şu sureyi okursanız Kur'an'ı hatmetmiş olursunuz. İşte şu surenin şu kadar fazileti var vesaire gibi.
Hadislerden tabii çoğu da.
Evet. Bazı ayetlerin faziletine dair çok yayınlar ve haberler yapılıyor. Bu gibi şeyler Müslümanların hüsnü zanlarını ve inançlarını ciddi manada sarsabiliyor. Bir anlamda umumül belva haline gelmiş bu hastalığı üstadımız 24. sözde burada çok güzel bir hakikatli fikri anlamda zenginlik ve katıyor ve hallediyor. Fakat bu meselenin avamca daha net ve açık anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde izah etmemiz mümkün mü?
Evet. Bir defa dua bir ibadettir. Yani kim şu duayı okursa, kim şunu okursa, biz Kur'an ayetlerini okumakla dua etmiş oluyoruz aynı zamanda. İbadet yapmış oluyoruz. Onun sevabı, onun hikmeti, teşvik edici olması lazım. Dolayısıyla biz ibadetleri Allah emrettiği için yaparız. Duayı da onun için yaparız. Kur'an'ı da onun için okuruz. Allah emrettiği için. Ancak Allah-u Teala bu dualara teşvik etmek için ve duaları yerine getirmemiz için, ihmal etmememiz için bazı müşevik kamçıları vurmuş tabiri caizse. Haydi şu hedefe ulaşabilirsiniz. Şunu elde edebilirsiniz diye bir hedef göstererek o duayı, o ibadeti yapmaya teşvik ediyor.
Evet.
Dolayısıyla bunu insan her yaptığım duada bu olacakmış gibi algılıyor. Öyleyse bu duayı yaptım, başım bak kurtulmadım, bu bela başımdan gitmedi. Kim şu duayı yaparsa şu beladan kurtulur. Kim şu işi yaparsa şunu elde eder gibi rivayetleri elde edemeyince bu sefer Allah muhafaza hadisler sanki hatalıymış. O zaman Müslüman şöyle diyor. Ya bu demek ki hadis değilmiş. Kolay onun işi bir açıdan. Hadise uydurma diyor. Tehlikeli ama. Fakat öbür taraftan bazıları diyor ki bakın işte sizin peygamberiniz gördün mü? Böyle akıl dışı şeyler söylüyor diyerek imanımıza şüphe verebiliyor. Tehlikeli. O zaman bunun anlaşılması için üstadımız diyor ki her birinin bunların şartları vardır. İşte bunları şöyle birkaç madde halinde özetleyebiliriz. Bir defa bir söz mutlak zikredildiğinde kemaline sarf olur diye bir kaide var. Mesela siz örneğin fizikçi dediğinizde aklınıza kim gelir? En meşhur fizikçi aklınıza gelir. Bugün bir fizik öğretmeni, fizikçi olarak aklınıza gelmez. İmam-ı Azam zamanında yaşıyorsanız, imam geldi dediğinizde kim akla gelir? İmam-ı Azam akla gelir, değil mi? Dolayısıyla bir şey mutlak zikredildiğinde onun zirvesi. Demek ki Peygamber Efendimiz kim şu duayı yaparsa o şu sevabı alır demesi o duanın zirvesidir. Ulaşılabilecek en son hedefidir yani. Yoksa o dua yapan herkes o zirveye çıkmış anlamında değil. En mükemmelini gösteriyor Peygamberimiz. Ta ki Müslümanlar o en mükemmele ulaşmak için çalışsınlar. İkincisi, her şeyin şartı vardır. Oğlum oku adam olursun dedik mesela birisine. Herhalde ben de kitap okudum adam oldum demez değil mi? Yani okumak adam olmanın şartıdır. Okuyan adam olabilir ama okumanın şartları var. Mesela şu araba 200 yapar diye bir onun kadran mı diyorlar arabanın şeyine? Kadranda 200 yazıyor. Şimdi siz arabanın eğer lastikleri patlaksa, ön düzen bozuksa, şoför acemiyse, direksiyon problemliyse, gece vakti gidiyorsunuz ampuller yanmıyorsa, bir de yolunuz otoban değil stabilize ise, siz herhalde bu arabanın 200, ne diyeceksiniz? Bu araba, araba olmanın şartlarını mükemmelen yerine getirir. Şoför de iyi bir şoför olur. Yolda otoban olur bir engel olmazsa, hava şartları da müsaitse birçok şartı var değil mi?
Evet.
O zaman 200 yapar demektir. Demek ki Peygamber Efendimiz'in bir sözünü alıyoruz biz, altındaki şartları atlıyoruz. Şu duayı okuyan şu sevabı alır. Ama şimdi adamın ön düzen bozuk. Farlar kaymış. Anlatabiliyor muyum? Şanzıman dağılmış. Gittiği yol stabilize, otoban değil. Dolayısıyla Peygamberimizin bu tür sözlerini gerekli şartlarını yerine getiren takva sahibi, ameli salihinde mükemmel, niçin dua etmesi gerektiğini bilen vesaire. Bir şey daha. Bir örnek daha verelim. Ondan sonra konu uzatmadan bırakalım. Mesela ben sorsam size Halil Bey her çiçek, her çekirdek bir ağaç mıdır? Evet dersiniz. Ama şimdi biz ambardaki çekirdekleri ağaç nazarıyla mı bakarız? Hayır. Yani her çekirdek ağaç olma potansiyeline sahiptir. Ama o çekirdeğin ağaç olması için hangi şartlar var? Mevsimini gözeteceksin, tarlaya atacaksın, sulayacaksın, bakım yapacaksın, gübresini vereceksin. Aman yarabbim. Yani bir çekirdeğin ağaç olması için o kadar çok şartları, özellikleri var ki o zaman her dua bir çekirdek gibidir.
Evet.
Her ibadet bir çekirdek gibidir. Kim şu duayı yaparsa şu mükafatı elde eder. Kimin bir hurma çekirdeği olursa bir ton hurma elde eder dediğimizde herhalde hurma çekirdeğini tartarak bir ton gelmedi. Nerede kardeşim bu denmez. Demek ki kim şu duayı yaparsa ondan şu kadar fayda elde eder sözlerini de böyle değerlendirmek gerekiyor. Şartlarını, evet, kurallarını yerlerine getirmek, çok donanımlı bir Müslüman olmak gerekiyor.
Allah ona, Allah.
Ama böyle demekle de aynı zamanda herkese o ibadeti teşvik etmiş oluyor değil mi? Gaye buydu zaten.
Evet.
Gaye neydi? O ibadetleri yapmaya teşvik etmek, evet, o günahlardan insanları sakındırmaktı. İkisi de gerçekleşmiş oluyor.
Allah razı olsun.
Biz yanlış anlayınca hataya düşüyoruz. Yani.
Allah razı olsun.
Evet. Amin cümlemizde.
10. asıldan bir sualimiz olacak.
Evet.
10. aslın başından azara verilen nev-i beşerin iyilikte ve kötülükte medar-ı iftiharları olan efal ve amali beşeriye içerisindeki fertlerle ilgili başka misal ve örnekler verebilir,
evet,
misiniz?
Evet, doğru. 10. asılda Üstad Bediüzzaman Leyle-i Kadir'i umum Ramazan'da Allah gizlemiş diyor. Evet. Saati icabe-i duayı cuma gününde gizlemiş diyor.
Evet.
Makbul velisini insanlar içinde, eceli ömür içinde, kıyametin vaktinde ömrü dünya içinde gizlemiş. Böylece Cenab-ı Hak bir insanın bütün ömür dakikalarını kıymetlendiriyor. Dünyanın bütün zamanlarını değerlendiriyor. Ramazan'daki bütün geceleri değerlendiriyor. Aynı zamanda cuma gününün de bütün zamanlarını o zaman olabilir ümidiyle değerlendirmiş. Her gördüğün mümini de Allah'ın veli kulu olma ihtimaliyle hürmet ediyorsun.
Maşallah.
Acaba bunun birer örnek mi bunlar yoksa sınır mı? Hayır, bu sınır değil. Sadece seçme örnektir. Bunlardan birkaç tanesi mesela bütün ibadetlerle ilgili bunları söyleyebiliriz. Mesela her hac nafile olsun, farz olsun.
Evet.
Her namaz, her zekat, hatta sadece farzlarda değil, nafile ibadetlerde de. Yani mesela diyelim, bakın tarihten bir örnek vereyim. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, sizden önceki milletlerden diyor bir kadın bir kediyi aç bıraktı, cehenneme gitti. Sizden önceki milletlerden bir kadın bir köpeğe, susuz kalmış bir köpeğe su verdi, cennete gitti. Bakın.
Evet.
Demek ki her amel için, her ibadet için bu söz konusu. Onun için Peygamber Efendimiz de kim ümmetimin fesada gittiği dönemde bir sünnetime riayet ederse, sünnetime veya bir sünnetime. Olabilir yani. Biz iki şekilde de anlıyoruz. 100 şeyin sevabını alabilir. Bak dikkat edin. Her sünnet ol ihtimal var. Ama her sünnet beni cennete götürür diyemeyiz.
Evet.
İhtimal var. Tam böyle maksat hasıl oluyor yani. Buna birkaç tane örnek daha verelim. Mesela müceddidler içinde Mehdi'yi gizlemiş. Her müceddit Mehdi olabilir, her alim olabilir diye bir ümit.
Evet.
Veya Esma-i İlahi içinde Allah-u Teala İsmi Azam'ı gizlemiş. Zalimlerin, fasıkların içinde de Süfyan'la Deccal'ı gizlemiş. Dolayısıyla biz soruya, evet, bütün ibadetlerde, bütün hayırlı ve şerli işlerde bu hüküm geçerlidir diyebiliriz.
Mesela bir saat tefekkür, bir sene ibadet.
Mesela, çok güzel.
Diyor mesela.
Öyleyse,
bir örnek olabilir mi?
Çok güzel, harika bir örnek. Teşekkür ederiz.
Allah razı olsun.
Amin.
Şöyle bir sualimiz var hocam. İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır buyuruyor Efendimiz,
evet,
Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi sevap ve fazilet açısından mı veya hac farizasının ifası açısından mı değerlendirmeliyiz?
Yani benzeyen ve benzetilen.
Evet.
Aslında burada benzeyen namaz. Benzetilen hac.
Hı.
Yani hac biliyorsunuz meşakkatli, sıkıntılı bir durum.
Evet.
Hem maddi anlamda külfetli, hem bedensel anlamda külfetli hem de zaman açısından külfetli bir ibadettir. Zor bir ibadettir.
Evet.
Onun için Rabbimiz ömürde bir defa insana farz kılmış. O da şartlarını taşıyanlara farz kılmış. Dolayısıyla haccın durumu, şartları, sevabı belli. Bu belli olan ibadete neyi benzetiyor? İki rekat namazı. Ya iki rekat namaz kılıvereceksin. Bedensel anlamda kolay. Maddi anlamda desen hiç külfeti yok. Bir de zamansal anlamda iki dakika sürer. İşte böyle az bir ibadeti kılıvermek, yapıvermek bir hac sevabıyla değerlendirilmiş. Dolayısıyla burada önemli olan namazdan kılacağımız sevabın büyüklüğünü göstermektir.
Evet.
Yoksa haccın sevabın büyüklüğünü değil. Haccın sevabı büyüklüğü zaten belli, zaten malum. Ona benzeterek namazın önemi anlatılmış. Ama unutmayalım, her kılınan namaz değil. Dolayısıyla bir insan her iki rekat namazı hac sevabıyla değerlendiremez. Buna bir örnek verelim müsaade ederseniz. Türkiye'den hacca giden bir yaşlı amcamız haçtan dönünce namazı bırakmış.
Allah.
Demişler, hacım biz hacca gidip gelenlerin namaza başladığını görürüz hep. Ama haçtan gelenlerin namaz bıraktığını görmedik. Siz niye namazı terk ettiniz? Ben demiş, orada duydum ki Kabe'de, haremde kılınan her bir vakit namaz 100.000 namaz kıymetindeymiş.
Allah Allah.
Dolayısıyla ben orada o kadar çok namaz kıldım ki hacı amcana iki ömür daha verse Allah yine yeter demiş.
Maşallah.
Bak şimdi nasıl yanlış anlamış meseleyi.
Evet.
İfade edebildim mi? Bu böyle değil yani. Her kıldığı namaz o 100.000 sevap aldığın anlamında. O yol açık. Ama şartları var. Yani teşvik etmek için söylenilmiş. Her namazda o mümkündür. Ama bil fiil ve daima olur değil. Bu karıştırılıyor.
Evet.
İşte buna örnek olarak mesela çekirdek bir ağaçtır diye örnek veririz. Hmm. Ama her çekirdeğe ağacın meyveleri varmış gibi bakmayız. O çekirdek ağaç olabilir. Her çekirdeğin ağaç olma ihtimali var diye demek gibi yani. Biz de her namazımız, iki rekat kılacağımız filan vakitteki her namazımız bir hac sevabı kazandırabilir ümidiyle namaz kılacağız. Ama ben bu namazı kıldım, bir hac sevabı aldım demeyeceğiz. İfade edebildim mi efendim? Hı. Hem teşvik etti bizi, hem de gururdan, enaniyetten muhafaza etti.
Ama şu da var değil mi? Mesela ben diyelim ki o namazı kıldık, o sevabı da aldık. Ama kılınmayan namazın yeri asla dolmaz.
Tabii, elbette.
Orada bir de böyle bir yanlış anlaşılmış.
Güzel.
Allah razı olsun.
Amin.
Bir sorumuz daha var hocam. Bu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli muhtelif hadis-i şeriflerle ibadetlere, duaya teşvik etmesinin vukuunun bil fiil daimi ve külli olmamasını, kabulün şartlarına bağlandığını görüyoruz.
Evet.
Bunun sırrı nedir? Bu ne demektir?
Evet. Güzel. Aslında harika bir cevap diyebiliriz. Yani Üstad Bedirin Hazretleri bu tür hadislerin anlaşılmasıyla ilgili mükemmel bir ifade kullanmış. Ve bunun açılımını da aslında burada 24. sözdeki 3. dalda bulunan örneklerde görüyoruz. Mesela evet. Onun verdiği örneklerden iki tanesini anlamaya çalışalım. Birisi hayrın içinde en mükemmel ve harika bir fert tasavvurunu yerleştiriyor. Hı-hı. Yani diyelim ki insanlar içinde bir Mehdi tasavvurunu yerleştiriyor. Namazlar için, ibadetler içerisinde bir namaz tasavvurunu. Zekat içerisinde bir zekat tasavvurunu. İbadetlere teşvik etme anlamında bir fert yerleştiriyor. Ya da herhangi bir şerden sakınma konusunda bir kötü fert yerleştiriyor. Bir adam kötü insana sakındırmada deccalı. Gıybetten sakındırmada gıybeti adam öldürmek gibi dedik bir fert oraya yerleştiriyor. Bir model film koyuyor. Değil mi? Evet. O modeli sürekli alemimizde yaşatarak o kötülükten, o şerden sakınmamızı sağlıyor. Bunu her gıybeti adam öldürmek ya da her yaptığın ibadeti şu kadar büyük sevap kazanmak şeklinde değerlendirmeyin diyor. Bil fiil. Vukuunun bil fiil daimi ve külli olmaması.
Şartlara bağlı.
Evet. Ne demek yani? Bil fiil, ha senin yaptığın her ibadetten bunu aldın. O değil diyor. İki, her zaman anlamayın diyor. Bir de diyor, külli, yani bütün insanlar için ve bütün zamanlar için geçerli gibi algılamayın. Hmm. İşte buna iki tane örneği müsaade ederseniz arz edelim.
Buyurun.
Mesela, gıybet günahı içinde öyle bir gıybet vardır ki, insan öldürmek kadar günahtır. Şimdi bu modeli koydum ortaya. Gıybet, adam öldürmek kadar tehlikeli. Ya hakikat noktası nazarından şöyle baktığımızda şeklen bir adamı öldürmek ile bir insanın arkasından gıybetini yapmak bunu somutlaştırıyor. Senin o işlediğin günah soyut, mücerret, şeklen bir hatası görülmüyor. Ya da şeklen bir zararı hissedilmiyor gibi gelebilir sana. Evet. Ama hakikat noktayı nazarından bunun somut hali adam öldürmek gibidir. Diyerek bir somut model önümüze koydu. Peki diyor, siz buna her gıybet olarak mı bakacaksınız? Hı-hı. Ne yaptı ondan sonra? İnsana şöyle diyor. Madem şu feci gıybetin belirsiz olma hali bütün gıybetlerde potansiyel olarak mevcuttur.
Evet.
Öyleyse ben o potansiyel hataya düşmekten kendimi koruyayım diyerek gıybetten sakınıyor. Şimdi namaz modelini koyuyor ortaya. Filan vakitte kılınan namaz haç kıymetindedir mesela. Öyleyse oraya haç kıymetinde bir model koyuyor. Benim şu kıldığım namazın o haç sevabı olma ihtimali var. Bak ihtimali var. Diyerek namazı kılmaya teşvik ediyor. Bu hakikat anlaşılmazsa hadislere ilişilebilir. Bunun güzelce açıklanması gerekiyor.
Allah razı olsun. Gıybetin öyle bir kısmı var ki adam öldürmek gibidir. Hmm. Yani katıl gibidir. Gıybetin katil gibi olmasına dair vukuattan bir örnek, bir misal yani, verebilir miyiz?
Yani hayattan örnekler evet. verilebilir mi? Tabii önemli bir mesele. Bu rivayetin bu özelliğini dikkate alarak buna uydurma, böyle bir hadis yoktur diyenler olmuş. Şimdi öncelikle dünyadan iki örnek verelim. Somut. Mesela her ateş yakıcıdır. Evet. Kimse inkar eder mi? Etmez. Her zehir öldürücüdür. Kimse itiraz eder mi? Etmez. Külli kural. Evet. Peki her ateşe dokunan yanar mı?
Hayır.
Hayır. Fiilen gerçekleşme anlamında evet birçok ateşten yanan, kül olan, sakat kalan, perişan olan insanlar var. Ama her ateşe girip çıkan veya ateşe dokunan insan da yandı, mahvoldu demeyiz. Veya her zehir enjekte edilen insan da ölür veya öldü demeyiz. Demek ki zehirden sakınmak için, ateşten sakınmak için bu ifadeyi biz aman dokunma yanarsın. Aman dikkat et ölürsün deriz. Ama her dokunan ya da her olay başına gelen insan öldü ve zehirlendi demeyiz. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gıybet adam öldürmek gibidir diyerek önce bir herkesin dikkatini çekiyor. Ve gıybetten sakınma metodu gerçekleşiyor. Peki fiilen tarihte böyle bir şey vuku bulmuş mudur? Efendim peygamberlerin gıybetini yapmak. Sahabelerin gıybetini yapmak.
Allah.
Özellikle dört halifenin aleyhinde konuşmak.
Hmm.
Evet. Bir adam öldürmekten daha tehlikeli olabilir. Ahirette işleyeceğin günah açısından, topluma vereceğin zarar açısından, insanlara vereceğin fitne açısından gerçekten bir tek adam öldürmekten daha tehlikeli olabilir. Burada bir adamın ölümü hafife alınmıyor. Yanlış anlaşılmasın. Burada işlenen gıybetin küçük olmadığı nazara verilmeye çalışılıyor. Evet. İfade bildim mi bilmiyorum. Hatta bazen aileler arasında, hatta kurumlar, devletler arası öyle gıybetler yapılır ki bir toplumun yaptığı bir hata bir sülaleye haber verilir. Filan kişi senin kızına sövdü. Sövmüş olabilir, doğru. Sövdü mü? Sövdü. Sen de gittin söyledin mi? Gıybetti ya bu.
Hmm.
Yaptığı şeyi anlatmak gıybet. Yapmadığını anlatırsan hem gıybet hem iftira, iki katlı günah. Şimdi o adam da gittiği o sülaleden bir kişi öldürdü. O da gittiği iki kişi öldürdü. Bir kan davası başladı. Ne oldu? Bir gıybet, bir adam öldürmekten daha tehlikeli oldu mu? Hatta bu devletler arası kurumlarda oluyor. Hatta cemaatler arası kurumlarda oluyor, Allah korusun. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ayşe annemiz.
Ayşe validemiz.
Ayşe validemiz ne dediler o zaman? İftira ettiler değil mi? Bu iftirayı anlatmak da aynı zamanda gıybettir. Yani hem gıybet içeriyor hem iftira içeriyor değil mi?
Evet.
Aleyhinde konuşuyorsun.
Terbiye etmek, yaymak.
Evet, evet. Dolayısıyla hakikaten Hazreti Ayşe annemizin başına gelen bu iftirayı anlatmak bir adam öldürmekten daha tehlikelidir denilir mi?
Denilir.
Denilir. Demek ki Peygamber Efendimiz gıybet adam öldürmekten daha eşittir, daha tehlikelidir diyerek hem gıybetten sakındırıyor hem de gerçekten toplumda meydana gelen bazı olaylar bu hadisin somut delilleri oluyor.
Mesela namuslu bir kadına iftirada bulunmak
mesela,
ve onu işte orada burada yaymaya
ya,
çalışmak.
Yani
bu da bir katıl gibi bir şey.
Bir aileyi bozuyor. O evli olan karı kocanın ailelerini bozuyor, aralarını.
Evet.
Böyle bir fitne veriyor ki topluma. Yani bir insanın gerçekten ölmesinden doğacak bir fitneden daha büyük fitneler ve tehlikeler ortaya çıkabiliyor.
Bir de kitlesel gıybet diye bir şey var. Mesela işte filanca memlekette olan kişiler hırsızdır
mesela,
dediğiniz zaman
yani,
bütün onların şahsına,
zaten hocalar böyledir,
hukukuna
mesela
tecavüz etmiş
Allah
oluyorsunuz.
Korusun, evet.
Bu da yani bir adam öldürseniz belki ondan daha az
Allah
günah kazanacaksınız.
Demek ki gıybetin her çeşidinden, bir kişinin gıybetini yapmaktan, bir kişi iftira etmeye, bir grubun, bir cemaatin, bir devletin, bir kitlenin gıybetini yapmaktan iftira etmeye kadar her türlü tehlikelerden sakındırmak için çok harika, güzel bir numune, örnek. Peygamber ya bu. Peygamber olunca böyle hikmetli sözler konuşuyor.
Yani iftara olmayan bir gıybet orucu tutmak lazım.
Bir daha ifade eder misiniz lütfen?
Yani hiç iftarı olmayan bir gıybet orucu tutmak
yani
lazım.
Yani hiç bozulmayan bir oruç.
Evet.
Hayat orucu bir iftira gıybet orucu tutalım inşallah. İnşallah.
Cenab-ı Hak muhakkak
Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sorularla Risale sitemizin değerli takipçileri, bu haftaki programımız da sona erdi. İnşallah bir takip hafta görüşmek üzere.
İnşallah.